Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 55. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizden gelen soruları cevaplayacağım. Kronik olarak bel ağrısı yaşayanlar, bu ağrıların çözümü, sebepleri, aç karnına antrenman yapılır mı, yapılırsa nasıl yapılması gerekiyor, kimlerin yapması gerekiyor, sürekli olarak kas yorgunluğu yaşayanların nasıl bir yöntem izlemesi lazım, bunun sebebi ne olabilir? Antrenmanda ya da gün içerisinde nefes almayla ilgili bir soru var. Bunların hepsini bu bölümde cevaplayacağım. İlk soru kas yorgunluğu ile alakalı. Bir arkadaş kaslarının sürekli olarak yorgun olduğundan şikayetçi. Antrenman yaparken çok hızlı kaslarının olması gerekenden hızlı bir şekilde tükenişe gittiğini söylüyor. Ve bunun sebebini merak ediyor. Bununla ilgili daha önce birkaç örneğe şahit oldum. Birden fazla sebebi olabilir. Tabii ki de akla ilk gelen sebeplerden bir tanesi beslenme. Biz kaslarımızı aktive ettiğimizde sadece ağırlık antrenmanlarında değil gün içinde de elimizi kolumuzu sallıyorken kaslarımızın temel enerji kaynağı ATP, adenosin trifosfat. Sistemdeki ATP azalınca da kaslar tükenişe ulaşıyor, etkili bir şekilde fonksiyon gösterememeye başlıyor. Ağırlık antrenmanlarında tabii ki çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğu için, böyle bir talepte bulunulduğu için sistemde yeteri kadar ATP yoksa yorgunluk mutlaka yaşanacaktır. Aynı zamanda bizim kaslarımızın temel enerji kaynağından bir tanesi de glikojen. Glikojen vücudumuzda iki yerde depolanıyor. Birincisi karaciğerimiz, ikincisi kaslarımız. Tabii karaciğerin ölçüsüne baktığın zaman hani herkesin karaciğerinin boyutları, ebatları belli. Belki iki yumruğun kadar. Bir diğer depolama merkezi neresi? Kaslarımız. Kasların kapasitesi çok daha fazla. Genel olarak düşündüğünde bacakların, sırtın, kolların, omuzların, bütün iskelet yapın kaslarla çevrili ve bu kaslar glikojeni depolayabiliyor. Dolayısıyla senin antrenmandan hemen önce aldığın karbonhidrat, yani yaklaşık sindirim kapasitene göre değişir bu süre ama 1-1,5 ya da 2 saat öncesinde aldığın karbonhidrat ya da sabah erkenden antrenman yapıyorsan bir gece öncesinden aldığın karbonhidrat kaslarında, karaciğerinde depolanıyor. Glikojen olarak depolanıyor. Ve ihtiyaç halinde de, yani sen kaslarını kastığında da, bu depolanan enerji paketleri vücut tarafından metabolize edilerek enerjiye çevriliyor. Aslında bizim vücudumuz enerjiyi karbondan alıyor. Karbonhidratta da karbon var, yağda da karbon var. Ama karbonhidrattan aldığımız karbonu vücudumuz çok daha hızlı bir şekilde metabolize edebiliyor. Karbonhidrat, yağ ve protein 3 tane temel makro besin var. Vücudumuz ilk olarak sistemde karbonhidratı enerji olarak kullanıyor. Daha sonra yağları, en son proteinleri. Proteini de nasıl kullanıyor? Yediğimiz proteini değil, kasları breakdown yaparak, yani artık yıkıp enerjiye çevirerek hayatta kalmaya çalışıyor, fonksiyon göstermeye çalışıyor. O yüzden mesela sen karbonhidrat depoların boşsa, glikojen depoların boşsa, karbonhidrat almamışsan antrenman öncesinde, vücudun bir süre sonra yağları kullanmaya başlıyor. Tabii senin burada yaptığın aktivitenin çeşidi de önemli. Vücuttan nasıl bir enerji talebinde bulunuyorsun? Oksijenli solunum mu yapıyorsun, oksijensiz solunum mu yapıyorsun? Güç antrenmanları mı yapıyorsun, dayanıklılık antrenmanları mı? Bunların hepsi senin vücudundan talep ettiğin enerji sistemlerini değiştiriyor. Uzun mesafe koşularda mesela maratoncular sürekli olarak şekere, glikojene ihtiyaç duyuyorlar. Hatta böyle jeller, işte tüp şeklinde, hüptrik gibi şeker alıyorlar koşu esnasında vücutlarına sürekli. Çünkü karbonhidrat, şeker hızlı bir şekilde enerjiye çevrilebiliyor vücutta. O yüzden özellikle dayanıklılık sporlarında, yani süre uzadıkça, antrenman süresi uzadıkça karbonhidrat alımı çok daha büyük önem arz ediyor. Peki sen böyle uzun aktivitelerde hiç karbonhidrat almazsan ne olur? Evet, sistem bir süre yağdan karşılar enerjiyi fakat kaslarını yıkmak durumunda kalır. Aktivitenin uzunluğuna bağlı olarak. O yüzden özellikle dayanıklılık sporlarında karbonhidrat tüketmek önemli. Sadece dayanıklılık sporları da değil. Yani kaslarımızda glikojen depoladığımızdan bahsettik. Zaten ağırlık antrenmanlarında da kaslarını antrene ettiğini düşünürsen karbonhidrat kas gelişimi için çok önemli bir makro besin. Karbonhidrat almadan da ağırlık antrenmanları yapabilir misin? Yapabilirsin. Hatta ketojenik diyet takip eden birçok insan bu şekilde antrenman yapıyorlar ama dayanıklılık sporları çok daha zor olacaktır. Her iki antrenman çeşidinde de karbonhidrat tüketmek mutlaka sana pozitif anlamda avantaj sağlar. İnsanoğlunun ilk çağlardan itibaren tükettiği temel karbonhidrat kaynakları meyve ve bal. Doğada hiçbir şey yokken bir hayvan avlanıyordu. Bir de ağaçlardan meyve toplanıyordu, bal toplanıyordu vesaire. Çok sonradan tarım gelişti, insanlar bir şeyler yetiştirmeye başladı. Ve şu an günümüzde de zaten piyasada tamamıyla fake karbonhidratlar var. İşte işleme tabi tutulmuş, pakete girmiş bisküviler, krekerler, onlar bunlar. Bu noktada karbonhidrat seçimin de tabii ki de önemli. Sen vücuduna ağır işleme tabi tutulmuş besinleri soktuğunda bağırsaklarını bir süzgeç gibi düşünürsen o vücuduna soktuğun saçma sapan besinler ağır yağda kızarmış gıdalar o süzgeçleri bağırsaklarını tıkacaktır, inflamasyona sebep olacaktır, sindirim problemlerine kesinlikle sebep olacaktır. Uzun vadede de senin kilo vermeni, kas yapmanı bu tarz besinler engeller. O yüzden vücuduna soktuğun karbonhidratın kalitesi de önemli. Tabii ki vücudun bir süre sonra bu besinsiz antrenman yapmaya da alışır eğer onu antrene edersen. Yani sabah aç karnına ben antrenman yapamıyorum deme. Vücudun daha önce böyle bir şeye maruz kalmadıysa tabii ki de yapamaz. Ama bunu da antrene etmek lazım. Sabah aç karnına özellikle uzun yürüyüşler yağ yakımı için en etkili antrenmanlardan bir tanesi. Nabzının belli bir seviyenin üstüne çıkmaması gerekiyor. Koşu değil, yürüyüş. Yavaş tempo ve uzun süreli yürüyüşler yağ yakımı için mükemmel etkili sabah aç karnına. Aynı zamanda ağırlık antrenmanları da yapabilirsin ama akşam mutlaka düzgün karbonhidrat sistemine soktuğundan emin ol. Zaten uyku süresince 8 saat, 9 saat artık ne kadar uyuyorsan aç kalıyorsun. Ve bir de bunun öncesinde 2-3 saat yatmadan önce yemediğini varsayarsak. Yani 10 saat, 11 saatlik bir açlık periyodu var. O yüzden akşam yemeğinde mutlaka sisteme karbonhidrat sokmak mantıklı olacaktır. Eğer ertesi gün sabah ağırlık antrenmanı yapmayı planlıyorsan. Dediğim gibi senin akşamdan aldığın karbonhidratları vücudun kaslarında, karaciğerinde glikojen olarak depolacaktır. Sabah da ihtiyaç halinde enerji olarak metabolize edip kullanacaktır. Zaman zaman bu şekilde aç karnına ağırlık antrenmanları ya da dayanıklılık antrenmanları yapılmasını ben değerli buluyorum. Sistemimizi bu tarz durumlara karşı da alıştırmak gerekiyor. Fakat senin amacın tamamıyla performansla, kas gelişimi ise bir yarışmaya hazırlanıyorsan, işte profesyonelsen vesaire, her zaman sistemine karbonhidrat sokup o şekilde antrenman yapmak çok daha mantıklı. Bu kas yorgunluğuna sebep olacak bir diğer etken metabolik olarak byproductların vücutta toplanması. Nedir bunlar? En bilinenlerinden bir tanesi laktik asit mesela. Sen şimdi kaslarını hareket ettirdiğinde, nabzını hızlandırdığında vücudundaki oksijen ihtiyacını, talebini arttırıyorsun. Dolayısıyla bir süre sonra bu oksijen talebi senin kapasiteni aştığında vücudun laktik asit üretmeye başlıyor. Dolayısıyla kasların etkili bir şekilde kasılamamaya başlıyor. Bu da aslında vücudunun senin kendi içinde kurmuş olduğu bir koruma mekanizması. Senin sisteminin zarar görmesini engellemek için vücudun aslında sana dur sinyalleri veriyor. Çünkü kapasitenin üzerinde bir talepte bulunuyorsun vücuttan. Bu noktada da ne yapılabilir? Yine yaptığın antrenmanın çeşidine bağlı olarak eğer bu laktik asit üretimini mesela dayanıklılık antrenmanlarında yaşıyorsan kademeli zorlaştırma teknikleriyle zaman zaman yaptığın egzersizin şiddetini arttırarak kaslarının dayanıklılık kapasitesini arttırabilirsin. Kalp kondisyonunu arttırabilirsin ya da güç kapasiteni arttırabilirsin. Çünkü dayanıklılık antrenmanları da yine aynı şekilde belli bir kas gücü istiyor, kuvveti istiyor. Ağırlık antrenmanlarında bunu yaşıyorsan belki de yine aynı şekilde kasının maksimal gücünde bir sıkıntı yaşıyorsun ya da kalp kondisyonun yeteri kadar ideal değil. Atıyorum sürekli olarak 5 tekrar squat yapıyorsan, ağır kilo kaldırmaya kendini alıştırmışsan, 20 tekrar bir squat yaptığın zaman mutlaka laktik asit üretimiyle karşı karşıya kalacaksın. Laktik asit nasıl bir duygu? Mesela biceps curl ya da squat artık hangi hareketi yapıyorsan, belli bir tekrardan sonra artık devam edemediğini düşün. Kaslarının artık etkili bir şekilde kasılamadığını. Çok ağır kilo kaldırmana gerek yok bunun için. Sen her tekrar yaptığında kasların oksijen talebi gittikçe artıyor. Bir süre sonra nefes nefese kaldığın için yeteri kadar oksijeni sistemine sokamıyorsun. Zaten nefes alma süren yani oksijen alma süren gittikçe kısalıyor. Koşarken kendini düşün mesela. Talep artıyor, sisteme giren oksijen azalıyor sen ilerledikçe. Dolayısıyla vücudun laktik asit üretip seni durdurmaya zorluyor. O yüzden bu noktada da senin acı eşiğini, yani acı eşiği demeyelim, artık laktik asit üretim eşiğini, sisteminin kapasitesini belirleyip oradan kademeli bir şekilde antrenman programlamasını sistemli bir şekilde hazırlayarak seni geliştirmek, laktik asit kapasiteni arttırmak. Bu sadece tek bir antrenman modeliyle mümkün değil. Hem güç, hem dayanıklılık, hem hipertrofi, bunların hepsi antrenman programlanmasında düşünülerek ayarlanması gerekiyor. Aynı zamanda kaslarını ne kadar hızlı bir şekilde bu konuma ulaştırdığın da önemli. Yani ısınma dediğimiz olay. Sen birden soğukken şu an kalkıp 20 tekrar squat yapmaya çalışsan tabii ki de laktik asit üretimi çok daha hızlı olacaktır. Ama sen onun öncesinde 5 dakika eklemlerini ısıttın, 10 dakika kalp ritmini belli bir seviyeye göre ayarladın yavaş yavaş. Yani bunu vites atma gibi düşünebilirsin. Motoru birden 100'e zorlamıyorsun. Yavaş yavaş birinci vites, ikinci vites ısıtıyorsun, motoru hazırlıyorsun. Ondan sonra yaptığın 20 tekrar squat birbirinden çok farklı olacaktır. Laktik asit üretimi kesinlikle ısınmayla doğrudan alakalı. O yüzden antrenman performansını arttırmak istiyorsan düzgün bir şekilde yapacağın antrenmana spesifik ısınman şart. Bir diğer önemli konu vücuduna ne kadar su soktuğun. Su tüketimi çok önemli çünkü vücudumuzun yani %75-80'i su. Kan dediğimiz olay kan. Zaten su. Sen pump olduğunda kaslarına kan pompalanıyor. Yani senin su tüketimin aynı zamanda sodyum, potasyum, bu tarz elektrolit ve minerallerin vücudundaki dengesi antrenman performansını direkt olarak etkiler. Kas kasılmasını, laktik asit üretimini vesaire direkt etkiler. O yüzden hem ağırlık antrenmanlarında hem dayanıklılık antrenmanlarında vücudunu susuz bırakmamaya özen göster. Yine eklemlerinin aynı şekilde tabiri caizse yağlanması için sen her hareket ettiğinde göstermiş olduğun performansı maksimum seviyeye çıkarabilmen için su tüketimi şart. Bir de zaten sürekli bir yandan su kaybediyorsun. Sürekli olarak vücudun ısı üretiyor ve deri gözeneklerin aracılığıyla buharlaşıyorsun. Yani sen görmesen bile, terlemesen bile, fiziksel olarak su çıkmasa bile vücudunda aslında sen ürettiğin ısıyla birlikte, çünkü bulunduğun ortamın derecesi de önemli. Soğukta antrenman yapıyorsan mesela çok fazla terlemeyebilirsin ama yine de vücudun su kaybediyor. Aynı şekilde yüzerken mesela denizin içindesin fark etmiyorsun ama çok fazla su kaybediyor vücudun. O yüzden bunun bilincinde olup sürekli olarak susamadan önce sistemine su sokmak önemli. Susadıktan sonra artık çok geç oluyor. Vücudun bağırıyor. Motor hararet yapıyor. Öyle düşün. Aynı zamanda kaslarına verdiğin hasardan ne kadar iyi bir şekilde toparlanabildiğin. Şu an antrenman yapıyorsun. Antrenmanını bitirdikten sonra mutlaka esneme gerdirme egzersizlerini yapman gerekiyor. Laktik asit birikiyor çalıştırdığın kaslarda. Genel olarak sisteminde. Dolayısıyla senin yaptığın esneme hareketleri bu laktik asidin metabolize edilmesinde, vücutta dağıtılmasında yardımcı olacaktır. Zaten mesela bir ağırlık antrenmanı yaptıktan sonra hiç esneme mesneme yapmadan ya da ağırlık antrenmanının öncesinde ısınma vesaire yapmadan ertesi gün kas ağrılarının ne kadar yoğun olduğunu ya da tam tersi düzgün bir şekilde ısınma yaptığında, ağırlık antrenmanından sonra esneme gerdirme yaptığında aynı antrenman, hiçbir şey değişmiyor. Ertesi gün kas ağrılarının ne kadar daha az yaşandığını göreceksin. Yine aynı şekilde ertesi gün mesela kaslarına zarar verdiğin için tekrardan bir ağırlık antrenmanı yapamıyor olabilirsin. Fakat yapacağın yürüyüş, soğuk sıcak terapileri, işte sauna yapabilirsin, soğuk duş alabilirsin, mobilite hareketleri yapabilirsin, esneme gerdirme vesaire yapabilirsin. Bunlar da aynı şekilde vücudunda biriken o byproductların, laktik asidin dağıtılmasında, senin etkili bir şekilde bir sonraki antrenmana hazırlanmanda, kaslarını toparlamanda yardımcı kesinlikle olacaktır. Bir diğer önemli konu nefes. Senin oksijeni sisteme nasıl soktuğun, çünkü kasların temel enerji kaynağı oksijen. Özellikle egzersiz sırasında senin etkili bir şekilde fonksiyon gösterebilmen için kaslarına o oksijeni nasıl gönderdiğin, ne kadar gönderdiğin, sıklığı, volümü, şiddeti, bunların hepsi önemli. Burundan nefes almanın öneminden bahsetmiştim. Zaten bununla ilgili bir soru var. Orada daha detaylı cevaplayacağım. Aynı zamanda senin nefes alma tekniğini, hızını, sıklığını vesaire kalp kondisyonunu da belirliyor. O yüzden kardiyo antrenmanları, kalp kondisyonunu dayanıklılık antrenmanlarıyla geliştirmen aynı zamanda senin uygulayacağın güç ve direnç antrenmanlarında sana yardımcı olacaktır. Mesela geçenlerde işte 2023 olimpik liftlerini izliyordum. Birinci olan adam işte kaldırıyor başının üzerinde clean and jerk yapıyordu galiba, tam hatırlamıyorum, ya da snatch yapıyordu. Adam 200 küsür kiloyu kaldırıyor o şekilde. Sonra ikinci girişimine kadar yaklaşık, zaten 3 kez kaldırıyorlar ya, en fazla kaldırdığı kilo kabul ediliyor. Adamın sadece bir tekrar yapmasına rağmen o girişimlerinin arasındaki süre yaklaşık 1 dakika 2 dakika, kalbi hızlı bir şekilde toparlanamıyor. Ne oluyor? Senin kalbin zaten toparlanamayınca güç kapasiten de direkt olarak düşüyor. Vücudundaki laktik asit üretimi artıyor. Bunların hepsi önemli. Vücudun oksijeni ne kadar etkili bir şekilde kullanırsa bu senin güç kapasitene de performansına da direkt olarak yansıyacaktır. O yüzden sürekli olarak kas yorgunluğu yaşayan bir insanın mutlaka antrenman sistemine de bakması lazım. Sen sürekli olarak güç antrenmanları yapıyorsan ya da sürekli olarak dayanıklılık antrenmanları yapıyorsan, belli bir antrenman modelinin dışına çıkmıyorsan, yaptığın antrenmanda normalden çok daha hızlı tükenişe gitmen, vücudunun artık belli bir seviyeden sonra performans gösterememesi daha muhtemel hale geliyor. Sen sadece bir alanda güçlüsün, zincirin sadece bir halkası güçlü, diğer halkalarını güçlendirmeden istediğin seviyede performans sergileyemezsin. Aynı zamanda kas dokusu yüklenmesi, tissue loading denilen bir şey var. Nedir bu? Sen mesela bugün ağırlık antrenmanlarında atıyorum spesifik bir kas grubu için ya da bir hareket için 100 kilo kaldırdın. Ama bundan önceki haftalarda ağırlıklarını kademeli olarak arttırmadığını varsayalım. İşte normalde hep 50 kilo kaldırıyordun. Geldin bu hafta birden 100 kiloya, yani %100'lük bir artış yaptın. Dolayısıyla senin kas liflerine yüklediğin o stres %100 oranda artmış oldu. Kasların adapte olmadan stres seviyesini çok hızlı arttırdın. Sakatlanmadığın için şanslısın ama bu dokunun toparlanması çok daha uzun süre alacak. Bu sadece senin güç kapasitesinin üzerinde kaldırdığın ağırlıklarda yaşanmıyor. Aynı zamanda atıyorum ben 150 kilo 200 kilo squat yapabiliyorum. Ama 3 ay boyunca ya da 1 ay boyunca antrenman yapmadım, squat yapmadım. Antrenman yapmış da olabilirim ama spesifik olarak o hareketi antrene etmediysem, o harekette çalışan kas gruplarımı o strese ya da yakın, hani aynı stres olmasa bile yakın streslere maruz bırakmadıysam, ne kadar ileri seviyor olursam olayım, kas dokusuna yüklenen stres belli bir oranın üzerine çıktığı zaman senin kas toparlanmanda bundan olumsuz yönde etkilenecektir. Zaten kademeli zorlaştırma teknikleri dediğimiz olay bu. Hafta hafta kas dokusuna yüklenen stresi planlayıp her hareket için, her antrenman modeli için sistemli bir şekilde arttırarak devam ettirmek. Öyle spor salonuna gidip biraz bunu yapayım, biraz şunu yapayım, kafana göre yükleyebildiğin kadar ağırlık yükle şeklinde ilerlemiyor bu iş. O ağırlığı kaldırabilecek güçte olman, kaldırman gerektiği anlamına gelmiyor. Kaldırır mısın? Kaldırırsın. Fakat eğer amacın maksimal gücünü arttırmaksa ya da aynı şekilde dayanıklılığını vesaire arttırmaksa belli bir sistem takip etmen şart. Nedir mesela? Bunu powerlifterlar üzerinden örnek verebiliriz. Maraton koşucuları üzerinden örnek verebiliriz. Powerlifterlar, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim, hiçbir zaman yarışmada kaldırdıkları ağırlığı antrenmanda kaldırmıyorlar. Sen yarışmada mesela 200 kiloyu, 300 kiloyu mu hedefliyorsun? Geriye doğru geliyorsun. Diyorsun ki tamam, benim yarışma günü atıyorum 6 hafta var. O zaman bugün ne kadar kaldırmam gerekiyor? 6. hafta ne kadar? 5. hafta ne kadar? 4, 3, 2, 1 yarışma gününe kadar yük planlaması yapıyorsun. Aynı şekilde maraton koşucuları. Onlarda da ne önemli? Mesafe önemli ve zaman önemli. Onlar da mesafe ve zamanı haftalara göre programlayıp ona göre antrenman yapıyorlar. Normalde mesela bir maratoncu koşmak istediği süreyi yarışmadan 6 hafta önce koşabilir mi? Evet, zorlasa koşabilir. Ama iç organlarında, aynı zamanda kaslarındaki stresi, tissue loading dediğimiz, yani kas dokusuna yüklediği stresi çok ciddi anlamda yarışma günün öncesinde arttıracağı için sonraki haftalarda ideal bir şekilde kendini antrene edemeyecek. Dolayısıyla peak performansını hiçbir zaman göremeyecek. O yüzden burada içgüdüsel isteklerden sıyrılarak belli bir sistem takip etmek önemli. Yoğun bir antrenman öncesinde ishal olduysan ya da bir şekilde kustuysan, sisteminden yoğun bir madde çıkışı olduysa, çünkü ishal olduğunda ya da kustuğunda kontrolsüz bir şekilde vücudundan birçok minerali de atıyorsun aynı zamanda. Dolayısıyla vücudundaki vitamin mineral dengesi bozulmuş olabilir. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bunların dengesi bozulmuş olabilir. O yüzden bu tarz bir olaydan sonra yoğun bir antrenman yapmamaya dikkat et. Sakatlıklara çok daha elverişli hale gelebilirsin. Bunlar normal şeyler değil. İshal olman, kusman normal bir tepki değil. Vücudun belli ki bir şeylere reaksiyon gösteriyor. O yüzden vücudunun sana vermek istediği mesajları da algılayarak bu sistemin ihtiyaçlarını karşıladığından emin ol ağır antrenman öncesinde. Yine aynı şekilde sindirim sisteminin, bağırsaklarının, midenin asit baz dengesini bozmuş olabilirsin. Kandaki Bu denge bozulduğu zaman performansın yine düşecektir. Bu dengeyi bozan en yaygın besinlerden bir tanesi kızarmış gıdalar. Tabii bazı insanlar sürekli olarak kızarmış gıdalarla beslendiği için bu arada bağışıklık sistemleri buna adapte olmuş durumda. Mesela ben bu tarz şeyleri yememeye çalıştığım için ne zaman yesem beni rahatsız ediyor direkt olarak. Ama bunu sürekli olan yiyen birisinin vücudu enteresan bir şekilde, vücudumuz her şeye adapte olduğu için ona da adapte oluyor. Dolayısıyla onlar kolay kolay etkilenmiyorlar. Fakat zaten vücut ona adapte olma sürecinde sağlık çerçevesinin çok dışına çıkıyor. Yani gereksiz bir şekilde kilo alıyor, sindirim sistemi bozuluyor, hormonal dengesi bozuluyor vesaire. Yani buna adapte olmuş olmak marifet değil ya da güzel bir şey değil. Bir diğer etkenlerden bir tanesi alkol. Alkol vücudun asit baz dengesini en çok bozan, mideyi, sindirim sistemini en çok bozan maddeler arasında yer alıyor. Tabii burada yine ne kadar sık bu maddeleri kullandığın önemli. Bunları diyetinde çok sık olarak tüketmeyen bir insansan tükettikten sonra mutlaka sindirim problemleri, asit baz dengesinde problemler vesaire yaşayabilirsin. O yüzden bu günlerden sonra yapacağın antrenmanları da buna göre planla, ona göre şiddetini düşür ya da daha farklı bir antrenman programı takip et vesaire. Kaslarının hızlı bir şekilde tükenişe gitmesinin, performansının düşmesinin bir diğer sebebi sinir sisteminin yorgun olması. Sinir sistemi birçok şekilde yorulabilir. Stresli bir hayatın varsa, sürekli olarak mental güç gerektiren, aktivite gerektiren bir iş yapıyorsan ya da kafana bir şeyi takmışsın, sürekli olarak onu düşünüyorsun vesaire, sinir sistemini çok fazla yoruyorsun. Sen çünkü bir şey düşündüğün zaman vücudunda aktif olarak binlerce reaksiyon gerçekleşiyor. Aynı şekilde stres yaptığın zaman, uykusuz kaldığın zaman sinir sistemini ciddi anlamda yormuş, yıpratmış oluyorsun. O yüzden bu tarz süreçlerden sonra sistemine bir de fiziksel stres yüklemek, yani antrenman yapmak mantıklı olmaz. Vücudun hızlı bir şekilde tükenişe uğrar, performansın düşer. Burada dikkat etmen gereken konu, böyle bir durumdayken kahve içip, yani vücuduna kafein alıp, enerji şişekleri içip, pre-workout içip, senin sisteminde hali hazırda olmayan bir enerjiyi dışarıdan stimüle alarak, kendini enerjik hale getirerek antrenman yapmaya zorluyorsan, burada ciddi sakatlıklara ya da vücudunda kalıcı hasarlara sebep olabilirsin. Birçok insan bunu yapıyor, bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Yorgun fakat kendini bu maddeleri alarak antrenman yapmaya zorluyor. Bu sistemi uzun vadede takip ettiğinde başarısız olmama ihtimalin çok az. Vücudun boşu boşuna yorulmuyor. Bu tıpkı başın ağrıyorken ağrı kesici alıp sonra işte maç oynamaya gitmek ya da çok fiziksel yoğun bir efor gerektiren bir aktivite yapmaya benziyor. Kendini uyuşturup acıya karşı kendini hissizleştirip performans sergilemeye çalışıyorsun. Mantıklı bir çözüm değil. Vücudun bir şeyi sana hissettiriyorsa vardır bir sebebi. Bu problemi halı altına süpürmektense buna çözüm bulmaya çalış. Beslenmeye dikkat et, uykuna dikkat et, dinlen, nefes antrenmanları yap, sauna yap, soğuk duş al. Kendini bir şekilde bu durumdan doğal yöntemlerle kurtarmaya çalış. Sigara ya da diğer tütün tüketimi yine aynı şekilde senin oksijeni sisteminde optimal seviyede, ideal seviyede kullanmana engel oluyor. O yüzden düzenli olarak sigara içen, tütün ürünlerini tüketen bir insanın antrenmanlardaki performansının düşmesi çok normal, kaçınılmaz. Bu da yorgunluğunun bir diğer sebebi olabilir. Aynı zamanda uyku hijyeni denilen bir şey var. Uyuduğun ortamda havanın temiz olması, sadece uyuduğun ortamda da değil, aynı zamanda sürekli olarak gün içinde vakit geçirdiğin ofisin olabilir, çalışma ortamın olabilir. Oksijen ve karbondioksit dengesinin ideal seviyede olması gerekiyor. Zaten bunun işte Amazon'da ya da orada burada mutlaka erişim sağlayabileceğin ölçüm cihazları var. Bulunduğun ortamdaki karbondioksit miktarını ölçüyor. Eğer herhangi bir fikrin yoksa, havalandırması yoksa bulunduğun ortamın, uyuduğun ortamın, çalıştığın ortamın vesaire, bu tarz ekipmanlardan, cihazlardan alıp ortamın karbondioksit oranına bakabilirsin. Ya da basitçe bulunduğun ortamı havalandırmaya çalış. Çünkü karbondioksit solumaya başladığın zaman beyin performansın ciddi anlamda düşüyor. Aynı zamanda gece uyuyacağın uykunun kalitesi bundan olumsuz anlamda etkilenir. Gece uyurken mesela kapılar, pencereler kapalı küçük bir odada uyuyorsan bu da hiçbir şekilde dinlenmiş kalkamazsın. Mutlaka uyku kaliteni olumsuz yönde etkiler. O yüzden bunlara da dikkat edin. Yani uyuyun diyoruz ama nasıl uyuyorsun? Uyku hijyenin nasıl? Bunlar da önemli. Sadece uyuduğun süreçte değil, aynı zamanda gün içinde vakit geçirdiğin ortamların kalitesi, ne kadar gün ışığı alıyorsun. Çünkü biz enerji üretebilen canlılarız ama bu enerjinin üretebilmesi için belli bir stimüle gerekiyor. Bu stimüleler arasında en etkililerinden bir tanesi de gün ışığı, özellikle güneş ışığı. Bunu basitçe kendi üzerinde deneyebilirsin. Mesela bir gün gün ışığı almadan bir vakit geçir. Sabahtan akşama kadar çok dışarı çıkma, evde kal. Diğer gün sabah uyanır uyanmaz çık dışarı, gün ışığına bak, güneş tenine değsin ve bu iki gün arasındaki enerji seviyesini gözlemle. Aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu göreceksin. Biz kapalı ortamlarda floresan ışıklarının altında yaşamak için dizayn edilmiş yaratıklar değiliz. Bunun her zaman bilincinde olarak hareket etmemiz lazım. Normalden hızlı bir şekilde kas yorgunluğu vesaire yaşıyorsan bir diğer sebebi antrenman programını sürekli olarak aynı hareketler, aynı tekrar aralıkları çerçevesinde şekillendirmiş olman. Farklı tekrarların öneminden her zaman bahsediyorum. Zaman zaman güç odaklı, zaman zaman hipertrofi, zaman zaman dayanıklılık odaklı antrenmanlar yapın. Hep aynı hareketler yapmayın. Zaman zaman farklı yönlerde vücudunuzu dirence maruz bırakın. Bunların hepsi sizin performansınızı etkileyecek konular. Ve kaslarınız tükenişe gittiğinde artık daha fazla zorlamaya çalışmayın. Çünkü kas yorulduğu zaman eklemi ideal seviyede sabitleyemiyor. Dolayısıyla senin taşıdığın ağırlık ya da yaptığın hareket tükenişten sonra artık her tekrar sana zarar vermeye başlıyor. Bunu hissettiğin anda mutlaka dur, dinlen, sisteminin toparlanmasına müsaade et. Eğer burada saydığım konulardan bazıları eksikse, uykun ideal seviyede değilse, beslenmende sıkıntılar varsa, ne bileyim vücudunda, kanında, hormonunda herhangi bir dengesizlik vesaire varsa, bunlara mutlaka çözüm bulduktan sonra antrenman şiddetini tekrardan o seviyelere getir. Kademeli zorlaştırma tekniklerini, antrenman planlamasını mutlaka dikkate al. Öyle taktik maktik yok, bam bam bam şeklinde antrenmanlar yaparsan mutlaka bir gün patlarsın. Evet, bir diğer soru hemen yine bununla alakalı. Sabaha çıkardığın antrenman yaptığında midesinin bulandığından şikayet ediyor bu arkadaş. Sebeplerini merak ediyor. Yine birden fazla sebebi olabilir ama en yaygın sebeplerinden bir tanesi senin sistemindeki glikojen eksikliği. Senin kanındaki şeker miktarı düştüğü anda miden bulanmaya başlar. Özellikle de ağırlık antrenmanları gibi yüksek şeker talebinde bulunan bir antrenman yapıyorsan ve açsan, bunun öncesinde yüksek karbonhidratlı bir şey yemediysen, aynı zamanda vücudun buna alışkın değilse, sürekli olarak aç karnına antrenman yapan bir adam değilsen, ya sabah antrenmandan önce ya da bir önceki gün akşam adam akıllı sistemine enerji, glikojen sokmadıysan mutlaka bunlar yaşanır. Bunların hepsini yaptım yine de hissediyorum diyorsan, vücudun dehidre olmuş olabilir. Yani yeteri kadar su kalmamış olabilir sisteminde. Bu da etkiler. Antrenmanın şiddeti çok yoğun olabilir. Yani o kademeli zorlaştırma tekniklerini dikkate almadan, doku yükleme sistemini dikkate almadan direkt olarak talebi arttırırsan ne oluyor? Sen her çalıştırdığın kasa kan talep ediyorsun. Dolayısıyla senin sindirim sisteminden, midenden, oradan buradan bütün kan merkezden kollarına, bacaklarına çekiliyor. Dolayısıyla bu da yine mide bulantısına sebep olacaktır. Vücudunun buna alışkın olması lazım. Bu benim en sık yaşadığım konulardan bir tanesi. Sadece sabah aç karnına antrenman yaptığında yaşanan bir şey değil. Normal öğlenin ortasında, bunu daha önceki bölümlerde de anlatmıştım, çalıştırdığım özellikle kadın üyelerde çok daha sık yaşanıyor bu. Çünkü aç karnına antrenmana geliyorlar ve vücutları daha önce böyle bir enerji talebinde bulunmamış onlara. Yani kaslarını bu kadar zorlamadıkları için vücut ağırlığıyla antrenman yapmalarına rağmen vücutlarındaki kan merkezden kollara bacaklara çekildiği için direkt olarak böyle ciltleri beyazlaşıyor, soğuk soğuk terlemeye başlıyorlar. Baş dönüyor, mide bulanıyor, antrenmana son vermek durumunda kalıyoruz. Bunlar çok sık yaşanıyor. İki temel sebebi var. Birincisi, sisteminde yeterli enerji yok. İkincisi, vücudun böyle bir şeye alışık olmadığı için yaptığın antrenmanın şiddeti çok fazla geliyor. Zaten sisteminde yeterli enerji olmadığı için direnç toleransın ciddi anlamda düşüyor. Ve her seferinde hani sormama rağmen insanlara diyorum ki, yani ne zaman yemek yediniz? Yedim yedim, gelmeden önce yedim. Tamam, antrenmana başlıyoruz. Başı dönüyor. Ondan sonra soruyorum, ya yediğinize emin misiniz? Ya evet, işte bir tane enerji bar yemiştim. Enerji barla Sen böyle antrenman yapmayı planlıyorsan geçmiş olsun. Saat 3 olmuş. Bir tane enerji barıyla duruyorsun. Sen taşıdığın vücudun enerji ihtiyacının farkında mısın? Sisteminde her dakika milyonlarca reaksiyon gerçekleşiyor. Kalbin atıyor. Bu mükemmel beyin ne kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Kolunu bacağını oynatıyorsun. Sürekli olarak konuşuyorsun. Vücudun analiz yapıyor. Bu vücut su yakmıyor. Bu vücudun enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla beslemezsen şarteller kapanır. Bunun tam tersi senaryo da yaşanabilir. Yani sürekli olarak yiyen fakat yine de böyle bir şeye maruz kalan bir insan da olabilir. Bunun sebebi de tam tersi. Bu insan da sürekli olarak kan şekerini yükselttiği için, hiç kendini açlığa maruz bırakmadığı için, aralıklı oruçlar vesaire tutmak bu insanlar için yardımcı olacaktır mutlaka. Vücut böyle bir yüksek enerji talebinde bulunduğunda kaslar hemen şekeri absorbe ediyor. Dolayısıyla yine baş dönmesi, mide bulantısı vesaire yaşanabilir. Bu iki ekstrem de aslında şeker hastalığının belirtileri. Bir tanesi yüksek şeker, bir tanesi düşük şeker. Her iki tiplemenin de bu durumdan kurtulabilmesi için beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor ve vücudunu özellikle direnç antrenmanlarına belli periyotlarla artık kapasitesine göre, seviyesine göre mutlaka maruz bırakması gerekiyor. Kan şekeri hızlı bir şekilde düşen insanlar için antrenmanlarda bunlara dikkat etmesine rağmen ilk etaplarda bu tarz sıkıntılar yaşayabilir. Hızlı sindirilen karbonhidratlar tüketmesi ideal olacaktır. Muz mesela en güzel besinlerden bir tanesi. Aynı zamanda bal ya da işte şekerli bir meyve suyu olabilir vesaire. Bunu antrenman arasında yudumlayabilirsin. Antrenmandan hemen önce ya da hemen sonra alabilirsin. Bir şekilde sistemine şeker sokman, hızlı sindirilen glikojen karbonhidrat sokman sana yardımcı olacak. Evet, bir diğer soru burundan nefes almayla alakalı. Bununla ilgili bir bölüm çekmiştim. 47. bölüm galiba. Aynı zamanda 14. bölümde de bahsettiğimi hatırlıyorum. Burundan nefes alamayanlar ne yapacak diye sormuş bu arkadaş. Şimdi tabii ki herkes burnundan rahat bir şekilde nefes almıyor olabilir. Alamıyor olabilir. Yani burnunda et olabilir. Ya da böyle bir alışkanlığa sahip olmuyor olabilir. Yani herhangi bir sağlıksal problem çekmeden mekanik bir problem varsa, yani bir alışkanlık problemi vesaire varsa, öncelikle bunu gidermeye çalış. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalış. Fakat herhangi bir sağlık probleminden dolayı burnundan nefes alamıyorsan, tabii ki öncelikli olarak eğer bu çözülebilecek bir sağlık problemi ise, yani burnunda bir et varsa vesaire, bunu en kısa sürede aldırmanı tavsiye ederim. Burnundan nefes almanın sağlığımıza etkisi sandığımızdan çok daha büyük. Yine aynı şekilde uykuda da burnumuzdan nefes almamız gerekiyor. Bir arkadaş nasıl kontrol edeceğiz demiş. Bunun için mesela bantlar var. Ağzını bantlayabilirsin ama medikal bant. Yani şöyle çarpı şeklinde dudağını bantlıyorsun. Yine yanlardan istediğin durumda nefes alabiliyorsun. Yani bir koli bandı gibi bir şeyle sıkı bir şekilde dudaklarını bantladığını düşünme. Yani ağzını açmak istediğinde zaten bant direkt olarak düşüyor. O bantın amacı sadece sana hafif bir şekilde dudaklarını kapalı tutman gerektiğini, burnundan nefes alman gerektiğini hatırlatıyor. Dolayısıyla kullanılabilecek güzel bir ekipman. Aynı zamanda çene kaslarının güçlü olması gerekiyor. Çünkü çene kasların güçlü olmadığında ne oluyor? Çenen aşağı doğru düşüyor. Ağzından nefes alıp vermeye başlıyorsun. Ağzın açıkken aynı anda burnundan nefes almak zorlaşıyor. Çünkü burnundan nefes alabilmek için bizim dilimizin aslında ağzımızın üst kısmına yapışık olması gerekiyor. Hemen bunu deneyebilirsin. Ağzını kapat, dilini damağına, üst damağına doğru yapıştır. Bu şekilde burnundan nefes aldığında vücudumuz oksijeni maksimum seviyede kullanabilmiş oluyor. Çene kasların güçlü değilse iki ihtimal var. Birincisi, genetik olarak çene yapın dar olabilir. Özellikle bu insanlar mesela 20'lik dişlerinde çok sıkıntı yaşıyorlar çünkü ağızda yer yok. Dolayısıyla dişler yamuk yumuk çıkıyor. Burundan nefes almak çene yapısını genişletiyor. Senin ailenden gelen genetikler vesaire bu yönde olduğu için senin artık buna yapabileceğin bir şey yok. Ama en azından bunun farkında olursan senin çocukların ya da senin hayatının ilerleyen dönemlerinde belki bunu iyileştirme durumun var. Bir ikincisi de sürekli olarak işleme tabi tutulmuş gıdalar. Yani bizim çiğneme yeteneğimizi gerektirmeyen gıdaları tükettiğimiz zaman çene kaslarımız bir süre sonra zayıflıyor. Biz et yiyerek bugünlere gelmiş canlılarız. Eti yediğin zaman da öyle hemen yutamıyorsun, değil mi? Hani köfte vesaire yiyorsan farklı ama eti çiğniyorsan Senin çene kasların ciddi anlamda çalışıyor. Onu sindirebilmek için, öğütebilmek için. Dolayısıyla yediğin besinlerde yine meyve vesaire yerken mutlaka buna da dikkat et. Yani öğüterek, belli bir efor sarf ederek tükettiğin besinlere mutlaka diyetinde yer vermeye çalış. Bu böyle hemen bir günde öğrenebileceğin bir yetenek değil. Tamam, burnumuzdan nefes almamız gerekiyormuş. Ben yarından itibaren burnumdan nefes alıyorum. Yani öyle karar verip yapabileceğin bir şey değil. Bir alışkanlığı geliştirmen gerekiyor. Vücudun bunu refleks haline getirmesi gerekiyor. Çünkü sen bunu 7-24 sürekli olarak düşünemezsin. Özellikle uykunda. Yani bilinç altının bunu artık öğrenmiş olması gerekiyor. Bu da artık binlerce tekrar istiyor. Mekanik olarak sistemin hali hazırda yer alıyor olması gerekiyor. Yani çene kaslarının güçlü olması gerekiyor. Aynı zamanda ağzında yeteri kadar boşluk olması gerekiyor vesaire. Ama tabii kontrol edebileceğin şeyler de var. Dediğim gibi beslenmene dikkat edebilirsin. Aynı zamanda sakız vesaire çiğneyebilirsin. Mesela böyle sert sakızlar var çene kaslarını güçlendirmek için. Bunları kullanabilirsin. Yatmadan önce burnunu temizlemeye çalış. Burnun tıkalıyken burnundan nefes alamazsın tabii ki de. Ve sürekli olarak bunu aklında bulundurup bu niyetle hareket etmen gerekiyor. Gün içinde mesela bulaşık yıkıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Her zaman ağzını kapalı tutup dilini üst damağına yapıştırıp burnundan nefes alıp vermeye çalış. Bir süre sonra refleks haline gelecektir. Şimdi bir de egzersiz yaparken burundan nefes alma konusu var. Şimdi bazı egzersizleri yaparken burnundan nefes almak imkansız. Koşuyorsun. Nasıl nefes alacaksın? Vücudun oksijene ihtiyacı var. Bu aşamalarda öncelikli şey vücudunun oksijeni sisteme sokması. Nereden soktuğunun hiçbir önemi yok. İstiyorsan götünden sok. Öncelik oksijenin sisteme girmesi. Zaten bununla ilgili de vites sistemi var. İşte kalp ritmin yükseldiği zaman ne oluyor? Ağız, ağız. Yani ilk başta kalp ritmin çok yüksek olduğunda, nabzın yükseldiğinde ağızdan nefes alıp ağızdan nefes veriyorsun. Bu artık senin sisteminin, kalbinin çok fazla zorlandığını gösteren bir seviye. Kendini biraz toparlamaya başladığında burnundan alıp ağzından veriyorsun. Bu şekilde döngü devam ediyor. Artık sisteminin kontrolü senin elinde olduğunda, kalbinin atım sayısı normal seviyelere geldiğinde burnundan nefes alıp verebiliyorsun. Ama bu da yine aynı şekilde antrene edilerek zaman içerisinde geliştirilebilecek bir şey. Tabii ki de hiçbir zaman öyle depar atıyorken sadece burnundan alıp vermen mümkün olmayacaktır. Ama en azından bulunduğun seviyeden çok daha ileri seviyelere gelmen mümkün. 47. bölümde bunların detaylarından bahsetmiştim. Sadece nefes alma paternini değiştirerek ciddi kilolar veren insanlar var. Bir de bizim bildiklerimiz bugün bu kadar. Kim bilir bilmediğimiz daha ne kadar burundan almanın bize faydası var. O yüzden bunu öğrenir öğrenmez. Yani bu bölümü ne zaman izlersin artık bilmiyorum. Hayatına uygulamaya çalış. Evet, bir diğer sorumuz da bel ağrıları ile alakalı. Bel ağrıları arkadaşlar çok karmaşık bir durum. Öyle hemen hani herkes için uygun olabilecek bir cevap veremeyeceğim burada size. İlk önce senin sorununun kaynağının bulunması gerekiyor değil mi? Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Hareket değerlendirmesini yaptın. Şimdi ağrının sebebi ne olabilir? Senin disklerinde yaşanan herhangi bir pozisyon değişikliğinden dolayı sinire baskı yapıyor. O sinirde elektrik sinyalleri aracılığıyla beyine acı hissini iletiyor. Biz acıyı bu şekilde hissediyoruz. Mesela sen sobaya dokunduğun zaman sıcak olduğunu anlıyor. Ellerinden direkt olarak beynine sinyal gidiyor. Elini çekiyorsun. Bu saniyeler içerisinde gerçekleşiyor tabii ki. O yüzden bizim vücudumuzda bu pozisyon değişikliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi bu pozisyon değişikliğini de ilk önce pozisyonun neresinde bozukluk var? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Senin omurgan 3 boyutlu. Öne doğru pozisyon bozulmuş olabilir, geriye doğru bozulmuş olabilir, yanlara doğru bozulmuş olabilir. Hani sinire nereden baskı yapıyor? İlk önce bunu bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için de çeşitli hareketler var. Bunları aşama aşama yapıyoruz, bunu buluyoruz. Sonrasında o bölgedeki kasları güçlendiriyorsun. Çünkü o pozisyon değişikliğini gerçekleştirmenin en etkili yolu ve kalıcı yolu o bölgedeki kasları güçlendirmek. O kas dışarı doğru çıkıntı yapan kemiği tekrardan olması gereken pozisyona doğru baskılıyor. Tabii ki bu çok uzun süren bir aşama. Öyle bir haftada, iki haftada bel ağrılarından kurtulman imkansız. O bölgeye et inşa ediyorsun, kas dokusu inşa ediyorsun. Bu zaman alacaktır. Yüksek proteinli beslenmen gerekiyor. Belli bir düzenli antrenman programı takip etmen gerekiyor. En önemlilerinden bir tanesi gün içindeki reflekslerini değiştirmen gerekiyor. Çünkü o pozisyon öyle değiştiyse Sen gün içinde yürüyüşün, koşuşun, yemek yiyişin, tuvalette oturuşun, o bu, her şeyin, araba kullanışın, her şeyin o pozisyona göre şekil almış durumda. Dolayısıyla senin kendini baştan yaratman gerekiyor. Yeniden yürümeyi öğretmen gerekiyor. Yeniden araba kullanmayı, oturmayı, kalkmayı vücuduna yeniden öğretmen gerekiyor. Evet, yani bu kolay bir şey değil. Gerçekten sinir sistemini bu elde etmek istediğin düzgün omurga pozisyonuna göre tekrardan eğitiyorsun. Dolayısıyla bu pozisyon değişikliğinde aslında birçok problem ortaya çıkıyor. Senin gün içindeki davranış, hareket paternlerini düzelttik. Ondan sonra bu pozisyon değişikliğinden kaynaklanan belli başlı zayıf kasları güçlendirdik. Belli başlı gergin kasları esnettik. Postürünü düzeltmeye çalıştık. Ve bunu yaparken mesela bir yeri düzeltiyorken yanlış bir şey yaparsan, sistemli bir antrenman programı takip etmezsen, bir şeyi gereğinden fazla yaparsan, doku yüklemesinden bahsettik mesela. Hani bunlara falan dikkat etmezsen daha da kötüye götürme ihtimalin de var. Dünyadaki insanların %70'inden fazlası bel ağrılarıyla karşı karşıya. Yani bu ağrıların bu kadar yaygın olmasının sebebi var. Bu kadar kolay tedavi edilebilseydi insanlar, bu kadar fazla şikayet eden insan olmazdı. Bu kadar kolay bir süreç olsaydı kimse bel ağrısı çekmezdi. O yüzden böyle yorumlarda 2 dakika anlatabileceğim bir şey değil bu. Birebir olarak çalışmayı gerektiriyor. Şimdi bazı insanların sürekli olarak oturduğunda beli ağrıyor. Bazı insanlar sürekli olarak ayakta kaldığında ya da mesela barda asıldıklarında belindeki ağrının daha da şiddetlendiği insanlar oluyor. Yana doğru dönüşler yapıldığı zaman. Bunların hepsi problemin nerede olduğunu, yani o diskin sinire nerede baskı yaptığından kaynaklanıyor aslında, ona bağlı. Hatta bazı insanlar sürekli olarak yattıklarında belleri ağrıyor. Çünkü biz yattığımız zaman o senin omurganın kemikleri arasındaki yalıtım görevi gören yapı, jelimsi bir yapı. Yattığında o sıvıyla doluyor ve şişme yapıyor. Bu bizim kemik sağlığımız için iyi bir şey çünkü oraların bir şekilde sulanması gerekiyor. Yani hydration dediğimiz olay. Aynı zamanda kemiği vücudumuz bu şekilde besliyor. Zaten biz o yüzden yatıyoruz, uyuyoruz günde 8 saat. Omurga sağlığı için önemli. Ama gereğinden fazla yattığın zaman oradaki sıvı birikimi bir süre sonra artıyor. Dolayısıyla sinire baskı yapmaya başlıyor. Her şeyde denge önemli. Yatmak evet çoğu insan için mesela iyi gelebilir ama gereğinden fazla yattığında da bu tarz sıkıntılarla karşılaşman muhtemel. Zaten insanın boyunun en uzun olduğu zaman sabah kalkar kalkmaz ilk saatler. Bunu kendinde de deneyebilirsin. Mesela kalkar kalkmaz boyuna bak, gün içinde birazcık daha kısaldığını göreceksin. Çünkü o disklerin arasındaki sıvı ne kadar şişerse boyun da ister istemez o kadar uzuyor. Vücudumuzun omurgamızı besleme sistemi aslında bu. Bu hasar tespit edildikten sonra gövdeni çevreleyen kaslarda sıkıntı olabilir. Karın kaslarında ya da bel kaslarında sıkıntı olabilir. Güçsüzlük, gerginlik. Kalça kaslarında aynı şekilde. Quadricepslerin çok fazla gergin olabilir. Hamstringlerin çok fazla gergin olabilir. Bunların hepsi değerlendirmenin sonucunda tespit edilip sonrasında kişiye özel antrenman programlamasıyla düzeltilebilecek bir şey. Her bel ağrısı için tek bir çözüm söz konusu olamaz. Bunu iddia eden insan da sizi kandırmaya çalışıyordur. Ya sosyal medyada dikkat çekmeye çalışıyordur ya da paranızı almaya çalışıyordur vesaire. Bunlara da inanmayın. Bu konu hakkında dünyadaki bir numaralı söz sahibi olan adam Dr. McGill. Burada zaten Waterloo Üniversitesi'nde Kanada'da görev yapmış zamanında. Şu an orada bir kliniği var. Ben de ondan eğitim aldıktan sonra zaten ne kadar kompleks bir yapı olduğunu anladım omurganın. O yüzden öyle bel ağrıları İzleyeceğiniz 1-2 dakikalık videoyla ya da oradan buradan duyacağınız yöntemlerle çözülebilecek kadar kolay bir şey değil. Bazen mesela Instagram'dan da yazanlar oluyor. Şimdi podcast'ten kısa klipleri Instagram'da paylaşıyorum ama Instagram'da paylaşabileceğin video 1 dakika. Dolayısıyla o 1 dakikada videonun sadece belli bir kısmını görüyorsun. Önünü arkasını muhabbetin bilmiyorsun. Konuyu yanlış anlama ihtimalin var ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir şey de olabilir. Çünkü ben herhangi bir videodan bir dakika kesit alıp o kişinin saçmaladığını iddia edebilirim. O bir dakika içerisinde yanlış bir bilgiymiş gibi görünebilir o. Ama muhabbetin hepsini dinlediğin zaman olayın böyle olmadığını anlarsın. O yüzden Instagram'da böyle tamamıyla scroll yapıp dopamin salgılamaya çalışan, kısa bilgiyi hızlı bir şekilde edinmeye çalışan insanlar hiçbir zaman muhabbetin tamamını anlamayacaklar. Ben burada size anlattıklarımı bir günde bir haftada öğrenmedim arkadaşlar. Bu ciddi anlamda pratik isteyen, uygulama isteyen, oturup çalışmak isteyen, ben saatlerce video izlemişimdir, kitap okumuşumdur. Hala da hani anlayamadığım bir ton konu var. O yüzden biraz sabır ve sebat göstermeniz gerekiyor. Eğer gerçekten bu konuları öğrenmeye ilgiliyseniz, meraklıysanız. Ben de burada bulunduğum odada kendi kendime konuşuyormuşum gibi geliyor. Zaten kendi kendime konuşuyorum da hani duvara karşı böyle konuşuyormuşum gibi geliyor çoğu zaman. Sizden gelen bildirimlerle aslında ben de bazı şeyleri fark etmiş oluyorum. O yüzden sizden gelen olumlu olumsuz dönüşleri dikkate alıyorum. Bu podcast'i ilk bölümden itibaren dinleyen büyük bir kitle var. Kendi kişisel gelişimlerinizi benimle paylaştığınızda gerçekten mutlu oluyorum. Umarım bu anlattıklarım bir şekilde hayatınızın bir noktasında size fayda sağlar diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.